Ayrım 42, sayfa 399. Olasılıklarda kaybolmak, ihtimallerde umut bulmak mümkün değildi. Can aramamıştı. Belki bir daha aramayacaktı. Kesin aramayacaktı. Bu duygu ondan kalan bir vedaydı. Onu okulda gördüğü ilk gün geldi aklına. Derslerde konuşurken kelimelerin etrafta yarattığı etkiyi fark etmenin anılarıyla doldu düşünceleri. Dosyaları ona götürdüğünde eline verdiği sigaranın parmağının ucunu yakan hissi geldi aklına. Duruya bakan gözlerindeki kararlılık, kararlılıkta kendini kovalayan aynı gözlerin kararlılığı. An be an yaşadı canın hallerini. Bir damladan okyanusa dönüşmek üzere olan hüznü artarcasına kalktı bilge koltuktan. Telefonuna uzandı eli ama hemen geri çekti. Bu duygunun peşinden gidip ihtimallerle umut avlanmayı beklemeyecekti. Odasına gitti, kendi kendine kucağında uyuyan halinde bile yeterli olduğunu söyleyerek ve onun iyi olmasını evrenden dileyerek soyundu. Geceliğini giydi, banyoda dişlerini fırçaladı. Toplu saçlarını bıraktı. Aynada ve gözlerini kapatıp canın yaptığı gibi tokasını çıkardı başından. Saç köklerindeki hafiflemede onun duygusunu buldu. Boynunda gezinen suratını hissetti yine ve hemen gözlerini açtı. Olasılıklarda kaybolmayacaktı. Odasına döndü ve yatağına uzandı. Gözlerini kapattı ve canın siyah gözlerini gördü karanlığın içinde. Işık gibiydiler. Açtı gözlerini ve tavana dikti. Zihni onu bir labirent gibi içinde büyüyen duyguya götürüyordu. Analiz etmeliydi. Analiz etmeli ve yaşadığı bu duyguyu ehlileştirmeliydi. Anlamalı ve kontrol altına almalıydı. Yoksa bir damladan okyanusa dönüşen bu duygunun içinde boğulacak gibi hissetti kendini. Kıyısından geçtiği yaşamın şimdi çok uzağında hissetmeye başladığında gözleri doldu. Kapı çaldığında analiz etmek için önünde sıralanmış milyonlarca duygu kombinasyonunun dev bir toplamı gibi duran o duyguya bakıyordu. Bilge zihninde, çaresizlik içinde. 3. Can. Odanın zifir karanlığında uyandı Can. Aralık bırakılan perden giren suni ışık ona gece olduğunu anlatırken Bilge dedi. Ne Bilge ne de ona yakın olduğunu hissettiği huzur vardı. Hemen kalktı. Kumandayı alıp ışığı açtı. Yine seslendi. Oda bomboştu. Kumandanın yanında notu gördü. Uyandırmak istemedim. Doğruyu almalıyım yazıyordu. Odadan fırlayarak çıkması, asansörü beklerken geçmek bilmeyen zaman ağırlığı, bekçinin suratındaki gülümsemede bunun bugünün herkesin kendisinden bahsettiğinin gün olduğunu hatırlaması, köşede bekleyen taksiye atladıktan sonra adres almak için Zeynep'i araması ve adrese vardığında merdivenlere hızla çıkıp kapıya ulaşması, ulaşmak istenilen yere, şeye giderken önüne çıkan gereksiz ayrıntılardı. Ve nihayet kapı açıldı. Üzerinde beyaz, pamuklu geceliğiyle huzurun kaynağı Bilge taptaze duruyordu karşısında. Gözlüklerinin arkasından bile ıslaklığı fark edilen kirpiklerinin çevrildiği gözleri şaşkındı. İçeri aldı Can'ı. Bilge uzandı, kendine çekti. Ağzını ağzının içine alırken geceliğini kaldırıp aklının köşesinde kendine yuva bulmuş o pamuklu kiloda ulaştığı elleri. Tam hayalindeki gibi tüm organik dokusuyla küçük kalçalarına sıkıca sarmıştı. Emdiği dudaklarından kopardı kendini Can ve Bilge'nin geceliğini kaldırırken çöktü dizlerinin üzerine. Dikkatle baktı. Elleri dokusunda gezinen pamuklu kiloduna. Beyaz, sade, temiz. Üzerinde kendi dokusundan, kendi küçük bir desenin tekrarladığı külot. Desen sonsuzluk işareti miydi? Yoksa hissettiği duygu sonsuzluğun yenilmez huzuruna eşdeğer miydi? Bilemedi. Kafasını gömdü pamuğun dokusuna. Bilge'nin kokusunu nefes nefes içine çekti. Parmaklarıyla kalçalarını iyice kavrarken hafifçe külodu sıyırdı. Bilge'nin siyah tüyleri çöldeki bir vaha gibi gösterdi kendini. Yüzünü dayadı Bilge'nin kızlığına. Dokundukça kadına dönüşebileceğini bilerek dokundu suratıyla. Dizlerinin üstüne çökmüş, bacakların arasına gömülmüş, canın hissi kaplarken bedenini içindeki duyguyu dalgalarla coştu. Bu yaşadığından sonra bir daha asla geriye dönüş yoktu. Aklı açılma, bırakma diyordu ama duyguları ele geçirmişti bedenini ve kalbi almak istiyordu. Canı almak ve onunla bir olmak. Başka hiçbir duygu, istek yoktu. Canın dudaklarını hissettiği, yaptığı şeyin ustalığından bu arsız dudaklarının verdiği his ne kadar da karşı konulmaz bir histi. Elleri onun saçlarının arasına geçti. Okşarcasına, ama sonra asıldılar zevkin içinde kaybolmamak için tutunurcasına. Can nefesinden çıkardığı hırıltıyla kalktı ayağa ve Bilge'nin ağzına yapıştırırken indip indirdi pantolonunu. Kararlı bir aceleyle ve ulaşmak için çok uzun bir yolculuktan gelen erkekliğini bir savaşçının evine kavuşması gibi kavuşturdu Bilge'yle. Açmadı gözlerini, ayırmadı dudaklarını, bırakmadı o pamuklu külodun dokusunu parmaklarının arasından ve durmadı bir an bile. İçinde ne varsa boşalttı. Boşaldı temizlercesine, yenilircesine, kendi boşluğundan doğarcasına. Boşalırken omurgasından beyin sapına yayılan zevk ağı teslim aldığında ancak ayırdı ağzını Bilge'nin kendiliğinden. Bulunduğu noktadan evrenin sınırlarını ölçercesine yükselip geri indi bedenine. Bir an kapamamıştı gözlerini Bilge. An be an izlemişti hissettiği duyguları. Kendisine doğuran adamı, erkeği, ağzından ayırmadığı ağzıyla verdiği nefes alışını, kapalı gözlerinin ardından inleyişlerle aldığı zevki, parmaklarını geçirdiği etten aldığı kuvveti, boşalırken geriye giden kafasının açığa çıkardığı boynundan atan şah damarını, o son inleyişteki teslimiyetin kutsallığını, gözlerini nihayet açtığında, kendi gözlerinin içine baktığında, içinde gezinen sevginin yansımasını, var olduğu için duyduğu minnettarlık hesabını gördü Bilge. Canın her hareketinde, gözlerinde, inlemesinde, nefesinde. Alnından öptü Can, erkekliğini çıkarırken ve Bilge yumuşacık bir hareketle elinden tuttu, banyoya götürdü. Kapıyı kapattı. Önce külodunu çıkardı, derin bir nefesle koklayıp kenara bıraktı. Sonra gözlüğünü çıkardı, gözlerinin kenarlarını öptü. Açık saçlarında gezdirdi parmaklarını. Azıcık daha indi dudaklarından ve kollarını küçük bir hareketle kaldırıp geceliğini çıkardı. Aşağıdan yukarı geçerek. Birlikte çırılçıplaklardı. Armudi göğüslerin altında sıra sıra dizilmiş kaburgaların üzerinde gezdirdi can parmaklarını. Ve her dokunduğunda havalanan görünmez tüyleri hissetti. Göğsünü aldı ağzına, iştahla ama sakince emdi küvet dolarken. Bir saat boyunca okşayarak yıkan Bilge. Koluna dahi kıpırdatmadan kendini tamamen cana bıraktı. Küvetten çıktığında ıslak saçlarını taradı can. Uçlarını kurulayıp sıkıca tokayla topladı. Çıplak bedenini havluya sarıp Bilge'yi odasına götürdü. Yatağına yatırırken havluyu çekip çıkardı. Bilge çırılçıplak uzandı. Hiç konuşmadılar. Kelimelere ihtiyaç yoktu. Senkronize olan iki kişi için. O anda birlikteydiler. Üzerini örttü sakince ve çıktı odadan. Telaş etmedi Bilge. Canın gitmediğini biliyordu. Aralarındaki bağ o kadar güçlüydü ki uzaklaşması mümkün değildi. Yattığı yerden huzurla kapadı gözlerini. Uykuya dalmak üzereydi. Banyodan gelen su seslerinin huzuruna bıraktı kendini. Can yıkandıktan sonra bedenine sardığı havluyla tekrar döndü odaya. Bu ev, bu oda, bu çarşaflar, Bilge, her şey tertemiz kokuyordu. Havluyu yere bıraktı Can. Çırılçıplak girdi yatağa. Çıplak, nemli tenini Bilge'ninkiyle birleştirince Bilge açtı uykulu gözlerini ve Can'ın gözleriyle birleşti. Can mırıltıyla "Al beni" dedi ve Bilge'nin dudaklarını emerek onun üstüne çıktı yavaşça. Bedenini bacaklarının arasına soktu. Eliyle tutunurcasına göğsünü kavradı ve çekti ağzını onun dudaklarından. içine girerken yüzünü görmek istiyordu. Can'ın erkekliğinin kendini hissettiren basıncıyla gerildi Bilge. Gerilimi hafifletircesine gözlerini sıkıp kapadı. Can ulaşmıştı Bilge'ye. Gözlerini o bedende yarattığı her etkiyle keyfine tanıklık edercesine Bilge'nin yüzünden ayırmadı. Ve elini kavradığı göğsünden çekmedi. Kalçasını yavaş yavaş ritimlendirirken mırıltıyla "Huzursun" dedi. Bilge'nin aralan gözlerindeki ifade kilometrelerce uzunluktaki karanlık tünelin ucundaki ışık gibiydi. 16. Bölüm Bugün 1. Davet. Kültür Bakanlığı'nın sponsorluğunda ve ülkenin milli televizyon kanalının ev sahipliğinde hazırlanan davete davet edilen herkes katılmıştı. Diğer ülkelerden gelenler de vardı. Uluslararası Maden Enstitüsü Genel Müdürü, Merkez Bankası'nın yöneticileri, Dünya Sağlık Örgütü'nün İcra Kurulu Başkanı, Barclays PLC'nin CEO'su, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Uluslararası Petrol Araştırma Enstitüsü, dünyanın bütün büyük başları. Global ekonomiyi kontrol eden 3-5 aile için çalışan sistemin ana damarları vazifesindeki tüm bu kurumları yöneticileri yeni yapılan sarayda seçimleri kazanması yıllar önce 1946 yılından beri ayarlanmış hükümeti kutlamak için gelmişlerdi. Tabii ki sadece kutlama değildi bu. Kısa bir süre sonra kendilerine tamamen açılacak ülkeyi yağmalamakla kaptıkları köşeleri de sağlamak, almak olacaktı. Her an biri aynı sistemin parçası olsa da hiyerarşi vardı aralarında. Alttakinin her an üsttekinin yerini alabilmek için tuzaklar kurabildiği ve üsttekinin de yerini kaptırmamak için alttakini her fırsatta ezebildiği bir hiyerarşiydi bu. Sisteme ve sistemin planına zarar vermedikleri sürece birbirlerinin kanından besleneceklerdi. Cehennem kurallarıyla çerçevelenip güce ait olma ölçüsüyle lanetlenmişlerdi. Hepsi adına yaşam dedikleri bu süre içinde sağlıklarını satın alacak ve diğerlerinin hayatlarıyla diledikleri gibi oynayacaklar. Ama hayatın sadece bir an olduğunu, evrenin mimarının varlıkları bu gezegene bedenlerine inen yaşamın, Çin'in her formdaki, türdeki, bedendeki değerini bilip bilmeyeceklerini, varoluşa ne kadar saygı göstereceklerini test etmek için gönderdiğini bir türlü fark edememişlerdi. Evrende yanlış ve gereksiz hiçbir şey yoktu. Bu lanetlenmişlerin kurduğu kanserli sistemi kullanarak varoluşun tamamını test ediyordu hayat. Ya yaşamın yanında varoluşa saygıdaydınız ya da tam karşısında onun canını yağmasındaydınız. Durduğunuz yerdi varoluşunuzun değeri. O yer tekamüle hak kazanıp kazanmadığınızı belirleyecekti. İşte bu yüzden nerede durduğunuzu iyi bilecektiniz. Niye orada durduğunuzu asla unutmayacak ve asla yerinizden oynamayacaksınız. Şartlar ne olursa olsun. Can Manay ve zekası dillere dolanmış akıllı karısının salona girdiğini görünce kendi düşüncelerinden sıyrıldı Özge. En son aylar önceki sürpriz partisinden görmüştü bu adamı. Öldürülemez bir vampir gibiydi. Tam bitti derken bir hamlede etkisinden bile daha sağlama almıştı kendini. Hükümetin izniyle TV kanalına ortak bile olmak üzereydi. Etrafına baktı Özge. Her yerdeydiler. Mecliste kestiği eline, yarasına indirdiği bakışını. Ama asıl yarası hissettiği yalnızlıktı. Evrende her şeyin birbirine bağlı olduğunu, tesadüf adını verdiğimiz şeyin aslında zihni gelişmemişlerin hayatının matematiğe taktığı bir isim olduğunu anlatıyor. Okumamızı tavsiye ederim diyen o ses tanık gelmese, kafasını çevirdiğinde sesin sahibine karşı kaynağına bilmediği bu tanışıklık hissi yara gibi içinde büyüyen yalnızlığın aniden ve içgüdüsel olarak doldurmasa arkasında sohbet eden üç adam yaklaşmazdı. Özge çünkü herkesten uzak durması gerektiğine emin olarak gelmişti buraya. Adamlardan diğeri Nakar ilginç bir isim dediğinde Özge biraz önce duyduğu sesin sahibinin cevaplamasını umarak başını öne eğip tetikte bekledi. Nihayet konuları ve karakterleri tamamen birbirinden farklı olsa da Eden'in devamı Nakar, Eden'in okumuş muydunuz demişti o sözün sahibi. Özge engelleyemediği bir hızda kafasını kaldırıp sesin sahibine baktığında adam da aniden kafasını Özge'ye çevirdi. Küçük bir tebessümle gülümseyip aniden merhaba Özge Hanım dedi. Tanımadığı ama çok tanıdık gelen biri tarafından verilen selamın şokuyla ve diğer iki adamdan birinin bakanlıkta çalıştığına, diğerinin de sadığın kıçını yalamaya görev edinmiş bir milletvekili olduğunu bilmenin temkinliğiyle zoraki gülümsedi Özge. Peki bu adam kimdi? Niye bu kadar tanıdıktı hali, sesi? Adı nereden gelmişti? Adam rahatça elini uzattı Özge'ye. Onu da sohbete dahil edercesine doğallıkla yeni milletvekilimiz diye tanıttı diğerleriyle. Sosyal medyada hızla yayılan meclis töreni videosundan kendisinin tanıdığını düşünse de hala şaşkındı. Fırsatını bulsa sizi nereden tanıyorum diye soracaktı. Ama adamın bakışında öyle bir hal vardı ki sanki bekle diyordu. Kitaplardan, yeni çıkan filmlerden, eğitim sisteminden, her tarafta yapılan değişikliklerden sohbetler. Özge sormadı. Sabırla bekledi. Sadece dinleyip gülümseyerek hiç katılmadığı fikirleri dinlerken bekledi. İşkence gibiydi. Ama o arada adamın adının Özen olduğunu öğrenmişti. İsim de hiç tanıdık gelmedi. Sosyal hizmetlerde çalışan bir doktordu. Bu da hiç tanıdık gelmedi. Özge'nin sesi dışındaki hiçbir şey tanıdık değildi. Diğer iki adamın dikkati aniden başka bir şeye çevrildiğinde nihayet fırsatını bulacağını sandı Özge. Küçük bir adımla yaklaştı Özen'e ama sormasına fırsat kalmadan. Özge Hanım tebrik ederim demişti. Sadık Murat Kolhan sese döndü. Sadık'ın kendisine uzattığı ele birkaç saniye gecikmeli uzattı elini ve tokalaşırken teşekkür ederim Murat Bey diye karşılık verdi. Hissettiği şoku içine gömüp sanki sıradan bir selamlaşma yapıyormuşçasına durdu. Çünkü onu o sabah Çavuş amcanın yerinden beri görmemişti. Mevsimler geçmişti. İşten ayrılırken Sadık'ın yardımcısı Burcu kabul etmişti istifa dilekçesini. Sadık'ı hayatının geri kalanında sanki bir daha görmeyecekmiş gibi gelirken şimdi karşısına dikiliyor olması ne kadar çelişkiydi. Sıktığı elin sıcaklığı kendi teninde yer bulurken hissettiği şaşkınlık sevince dönüştü bir anda. Birkaç saniyeliğine ve elini çekti Özge. Sadık'ın bakışlarındaki sabitlik sanki o sevinci fark etmişti. Gözlerinin yeşiline yansıyan ışık sıcacıktı. Kendisini gördüğü için sevinmişti, belliydi. Hüzün hissetti Sadık. Avuçlarını açmıştı Özge elini çekerken. Gözlerini kendinkilerden ayırmadan sizinle tanışmak isteyenler var dediğinde Sadık'ın İştenliğinin üzerinde yarattığı ikilemi atarcasına hafifçe geri çekti bedenini. Sadece Sadık'ın anlayabileceği küçük bir geri çekilişti bu. Sadık'ın ifadesindeki ışık solarken Özen de döndü. Özge konuşmak, daha doğrusu sorgulamak için sabırsızlandığı adam sohbete daldı, bir başkasıyla uzaklaşmaktaydı. Tabii dedi ve Sadık'ın yol göstererek elinin önüne geçip hemen dibinde hafifçe koluna dokunarak gittikleri yönü belirlemesi için ona izin verdi. Yanlarından geçtikleri politikacılar, genel müdürler bakışlarını onların üzerlerinde gezdirip selam verirken Sadık'ın tek düşündüğü elinin değdiği otendi. O da sanki bomboştu. Davete katılan 600 kişi yok olmuş, iki parmağın ucuyla değdiği koluna yön vererek ilerleyen Sadık'la Özge'yi baş başa bırakmışlardı. Sadık ileriye diktiği bakışlarını bir an kaydırıp Özge'ye baktı. Özge'nin bakışları ileride, dudakları kapalıydı. açık göz kapakları kirpiklerini iyice dikleştirmişti. Sadık'ın kalbi hızlandı. İki parmak yetmedi. Elini hafifçe kaydırıp Özge'nin kolunu kavradı. Tutmadı. Tüm eliyle temas ediyordu sadece. O dokunuşla birlikte Özge gözlerini hafifçe ona çevirdi. Ama bakmadı. Salonun bir ucundan diğer ucuna yürüdüler. Sanki bu salonda, bu gezegende ikisinden başka hiç kimse yokmuş gibi. Ayrım sonu.